أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. İkinci işaret. Hikayede bir yaver ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki o zat, yani Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o yaver ekrem Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dır. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniine böyle bir Resul-i Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermemeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermemeksizin mümkün değildir. Evet, mevzunun başında bir hikayeyi temsiliye anlatılmıştı. Orada bir yaver ekrem vardı. Bu Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam. Onun nişanları vardı. O nişanlar başta mucizeler oluyor. Mektubatın başında ikinci nüktede diyor ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam iddiayı nübüvvette bulunmuş. Peygamber olduğunu iddia etmiş. Buna delil olarak neyi göstermişti? Başta Kur'an ve ehli tahkikin yanında vücuda gelen binden fazla mucizeyi delil olarak göstermişti. İşte o nişanlar onlar. Başta Kur'an ve ehli tahkikin yanında vukua gelen binden fazla mucize. Onun risaletini, onun nübüvvetini tasdik ediyor, gösteriyor. Yine orada diyor, sen diyor padişahın da bulunduğu bir mecliste desen ki padişah beni şu işe görevlendirdi. Senden diyor bir delil isteseler. Orada padişah çıkıp dese ki evet ben görevlendirdim. O vazifeye ben onu atadım. Nasıl şeksiz şüphesiz bir delil olur. Aynen onun gibi. Peygamberimiz de nübüvvet dava etmiş. Ben Allah'ın peygamberiyim, Resulüyüm, elçisiyim. Size gönderdiği, hak ve hakikati size bildirmemi istediği onun rehberiyim diyor. Delil istendiği zaman da ne gösteriyor delil olarak? Diyor ki Allah benim duam ve temasımla adetini değiştirecek. Koyduğu kanunları değiştirecek. Mesela elimden su akıtacak. İki kişilik yemekten 100 kişi, 500 kişi yiyecek. Ağacı çağıracağım, yanıma gelip bana selam verip beni tasdik edecek gibi mucizeler ne yapıyor? Göstererek bizzat o mucize doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın onu tasdiki oluyor. Evet, o zat o nişanları görüp kör olmayan herkes onun nişanlarını, o mucizelerini görmekle anlar ki o zat padişahın emriyle hareket eder. Padişahın, Allah'ın emriyle hareket eder. Ve onun has bendesidir. İşte o yaver ekrem, Resul Ekrem aleyhissalatu vesselamdır. İşte uluhiyet peygamberleri göndermemeksiz olmaz diyor. Uluhiyet varsa mutlaka peygamber ile o uluhiyetini, rububiyetini, sıfatlarını, esmasının hakikatlarını bildirecek. Bunun gerekçeleri var. İşte o gerekçelerden bir tanesi. Hem hiç mümkün müdür? Ve mümkün olur mu ki? Nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hiç mümkün müdür ki? Her yönüyle kemalde olan bir Zat-ı Zülcelal, esmasıyla, sıfatıyla, rububiyetiyle, uluhiyetiyle, her yönüyle kemalde olan bir zat. Bu zatın bilinmesi lazım. Diyor ya, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Bilinmek istemesini nasıl ortaya koyuyor? Kainatı yaratarak. Şimdi o zat kendinin bilinmesi için bir eser vermese, bir eser ortaya koymasa nasıl bilebiliriz? Bizim cinsimizden değil ki, bize benzemiyor ki, yanımızda, yakınımızda değil ki ölçesin, tartasın, biçesin, konuşasın, bilen birine sorasın, bilgi alıp da onu tanıyasın. O vaci bir vücut, mekandan münezzeh, yarattığı hiçbir şey cinsinden değil ve hiçbir şeye de benzemiyor. Nasıl tanırız onu? 30. sözde dediği gibi, mutlak ve muhit, eşi yok, benzeri yok. Öyleyse onu tanımak ancak onun esma ve sıfatını gösteren eserle mümkün. İşte ne yaptı? Onun esma ve sıfatını yansıtan eseri olan kainatı yarattı. Peki bu kainatın neye delalet ettiğini, kainata, mevcudata nasıl bakılırsa onu gösteren ayna olduğunu ve ona götüren delil olduğunu nereden bileceğiz? Eğer nübüvvet yolu olmasaydı, ki bu nübüvvet yoluyla mümkün, eğer onun dışında bir imkan olsaydı felsefe bulurdu. Aklıyla kainatın ne olduğunu anlamaya çalışan felsefe dünyası ortada. Hakkı hakikati bulamamış. Dalalete sapmış. Dalalete gitmiş. Arkasından da bir sürü insanı dalalete götürmüş. Öyle değil mi? 30. sözde yine ustadın dediği gibi, felsefe Kur'an'a ve Risalete tabi olduğu zaman hak yolda olmuş, insanlık saadeti bulmuş. Ne zaman ayrılmışlar, yani felsefe dine tabi olmamış, bütün kötülükler, fenalıklar, dalaletler felsefe tarafında kalmış, hak ve hakikat nübüvvet yolunda ve nübüvvet tarafında olmuş. Niye? Çünkü nübüvvet doğrudan doğruya kainatı yapandan kainatın ne olduğunun dersini alıyor, o dersi bize veriyor. Felsefe ise kendi aklına, kendi yorumuna güvenerek, kendi yorumuyla ortaya çıkıyor. Bir yere kadar gidiyor, ondan sonra dalalete düşüyor. Hakkı ve hakikati bulamıyor. Öyleyse uluhiyet, rububiyet, nihayet kemalde olan Cenab-ı Hakk'ın bütün vasıfları ve sıfatları bilinmesi için bir eser iktiza ediyor. Ve o eser de kainat olarak ortaya konuyor. İşte o kainatla kendini gösterecek ve tanıtmak isteyecek. Ve bunun için risalet, nübüvvet ile ne yapıyor? Onu bize tanıtıyor, onu bize gösteriyor. Yani bütün peygamberler kainatla ne yapıyorlar? Kainatın sahibini bize tanıtıyorlar. Bütün risalette bu var. Kainatla kainatın sahibini bize tanıtıyor, bize anlatıyor, onu bilmemizi, onu tanımamızı sağlıyor. Hem mümkün olur mu ki, başka bir gerekçe, yine uluhiyetin risaleti iktiza eden başka bir gerekçesi nedir? Hiç mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemal-i sanat onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin? Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemal-i sanat onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin? Bir sergi var, bir müze var, bir fuar var, bir maksat için açılmış, içinde eserler dizilmiş, donatılmış. Şimdi o serginin, o fuarın, o müzenin başında bir rehber gerekmez mi? Bir tanıtıcı icap etmez mi? Bir geziye giderken bile bir rehbere ihtiyaç duyuyoruz. Mesela Çanakkale bildiğimiz yeridir. Az çok malumatımız vardır ama oraya giderken bile yine ne lazım? Bir rehber lazım ki bize anlatsın. Bilerek gezelim, yaşayarak gezelim. Yabancı bir ülkeye gittiniz, bilmediğiniz bir ülke. Ne dilini biliyorsunuz, ne ülke hakkında bilginiz var. Ama gezmek istiyorsunuz kültürel yerlerini, tarihi yerlerini. Rehberiniz yok. Ne kadar muvaffak olursunuz bu maksadınıza? Olamazsınız. Aynen şimdi onun gibi. Kainatın sahibi, kainatı bir müze gibi, bir fuar gibi, antika eserlerle dolu bir sergi gibi açmış, nazarımıza arz etmiş. Şimdi bu sergiye, bu fuara bir rehber gerekmiyor mu? Bir tarif edici gerekmiyor mu? Bu saraya gelenlere, bu sarayın maksadını o eserlerle bildirecek bir yol gösteren icap etmiyor mu? Elbette ediyor. İşte uluhiyet bu şekilde ne yapıyor? Rasulleri rehber tayin ederek, o rasulleri bize tarif edici, tanıtıcı tayin ederek bu sarayı sergisine ve bu fuara veyahut da bu müzeye ne yapıyor? Onları birer rehber olarak iktiza ediyor. İktiza ettiği için de beşeri nebisiz bırakmıyor. Rehbersiz bırakmıyor ve bırakmamış. Başka bir gerekçe, hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz'iyat tabakalarında vahdaniyet ve samadaniyetinin zülcenahin bir meb'us vasıtasıyla ilalını istemesin? Evet, hiç mümkün müdür ki bir rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz'iyat tabakalarında vahdaniyet ve samadaniyetini zülcenaheyn bir meb'us vasıtasıyla ilan etmeyi istemesin? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zülcenaheyn bir özelliğe sahip. Yani hem risalet yönü var, hem ubudiyet yönü var. Risalet yönüyle Rabbimizin emirlerini bize tebliğ ediyor. Rabbimizin marziyatını bize bildiriyor. Ubudiyet yönü ile de ne yapıyor? Allah'a kulluk nasıl yapılır? Allah'a nasıl iltica edilir? Allah'a nasıl dua edilir? Allah'a nasıl muhabbet edilir gibi kul ile Allah arasındaki irtibatı sağlıyor. Kul ile Allah arasındaki münasebeti sağlıyor. Kulun Rabbinden olan dileklerini, dualarını, isteklerini kullar adına Rabbine takdim ediyor, Rabbine arz ediyor. Yani bu yönüyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın katında bizim temsilcimiz oluyor, mümessil oluyor. Bizim adımıza, mevcudat adına ne yapıyor? Mevcudat ne istiyorsa onu arz ediyor. İşte 10. sözün 5. hakikatinde dediği gibi, bütün insanlığı arkasına almış, arş ve azama müteveccih olmuş, el kaldırarak, Rabbine münacat ederek, ondan cennet istiyor, beka istiyor, saadet istiyor. Kimin için istiyor? Ümmet için istiyor, insanlık için istiyor, mevcudat için istiyor. Bizi temsil ediyor. Miraç'ta da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam selam yerinde Rabbine ne yaptı? Ettahiyyatu lillah diye mukabele etti. Yani mümessildi. Cenab-ı Hak ile mülakatında bütün mevcudatın tesbihatını, bütün mevcudatın ibadetini, senasını, hamdini onlar adına Rabbine takdim etti. Risalet yönüyle de ne yapıyor? İşte Kur'an'ın evamirini bize tebliğ ediyor. Allah bizden ne istiyor?
Cenab-ı Hakk'ın marziyatı nedir? Kainatı yaratmasındaki murad-ı ilahi nedir? Bunları bize tebliğ ediyor. İşte bu tebliğ içinde yine o uluhiyet sıfatı, risaleti gerektiriyor ki bu görev ifa edilsin, bu görev yerine gelmiş olsun. Evet, rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz'iyet tabakalarında vahdaniyeti ve samadaniyeti ne yapacak? Görüp gösterecek. Kainatı ihata eden bir rububiyet var. Cenab-ı Hakk'ın muazzam bir saltanatı var. Ama o saltanat içerisinde kesret var, çokluk var, sebepler var. O sebepleri aşacak, o sebeplerin arkasında müsebbibi gösterecek biri lazım. Öyle değil mi? Şimdi biz dünyaya geldiğimiz zaman ilk etapta ne ile muhatap oluyoruz? Sebeplerle muhatabız, öyle değil mi? Yani yumurta mı lazım? Hemen tavuk. Elma mı lazım? Ağaç. Süt mü lazım? İşte deve, koyun, keçi, inek. Yani her şey bir sebeple geliyor bize. Bir sebeple bize ulaşıyor. Dolayısıyla insanın nazarı, fikri, düşüncesi hep sebeplerle hemhal olduğu için sebebi görüyor, sebebi düşünüyor. O zaman biri lazım ki o sebepler arkasındaki müsebbibi göstersin. O sebepler arkasındaki hakiki tesir sahibini bize ders versin. Sebeplerin bir perde olduğunu, asıl iş ve icraatı yapanın kudret-i ilahiye, rahmet-i ilahiye olduğunu ders versin ki zihinler, fikirler, sebeplerde boğulup kalmasın. Kesrete mağlup olmasın. Esbapta boğulmasın. Sebep perest olmasın. Tabiat perest olmasın. İşte bu dersi kim veriyor? Nübüvvet bize veriyor. Bu dersi bize risalet veriyor ve sebepler perdesini yırtıp sebeplerin arkasındaki hakiki müsebbibi, kudreti, rahmeti bize ders veriyor. İşte o zaman tevhid yolu açılmış oluyor. O zaman kesrette vahdeti gören mümin her şeyi Rabbine veriyor, her şeyi Rabbinden biliyor. Sebeplerde boğulmuyor. Kesrette boğulup vahşete, dalalete düşmüyor. İşte bu da risalet yoluyla ne yapılıyor? Olduğu için o uluhiyet yine risaleti bu yönüyle iktiza ediyor. Hem hiç mümkün olur mu ki, başka bir gerekçe, yine uluhiyetin risaleti iktiza eden başka bir gerekçesi, hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasinini, hüsnünün letafetini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani bir Habibi Resul vasıtasıyla hem o hem Habib'tir, ubudiyetle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder, hem Resul'dür, onu mahlukana sevdirir. Cemali esmasını gösterir. Evet, yani bir Habib, o Habibi Resul yapacak ve yapmış, onun vasıtasıyla bizim de o Habibe benzeyerek ubudiyetle kendimizi ona sevdirmemizi isteyecek. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Habibullah'tır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu birisidir. Niye sevmiş Allah onu? Niye razı olmuş Allah ondan? Ubudiyetiyle, ahlakıyla, Allah'ın marziyatına tam mazhar olmasıyla, Cenab-ı Hakk'ın muradı neyse o murada tam riayet etmesiyle, öyle değil mi? Habibullah olmuş. O yol bize de açık bırakmış. Biz de Habibullah'ın yolunda giderek Rabbin razı olduğu, Rabbin sevdiği kullar olabiliriz. Ama nasıl oluruz? Bunun yolu da yine risaletten geçiyor. Öyle değil mi? Hani bazı insanlar duyuyoruz, kalbim temiz diyor. Yani ibadet etmiyorum veya şunu bunu yapmıyorum ama kalbim temiz diyor. Bir başkası başka bir şey diyor. Bir başkası başka şey diyor. Peki bunlar Allah katına bir değer, bir kıymet ifade ediyor mu? İbadet etmese, kulluk yapmasa, işte kalbim temiz dese, bu anlayış o kimsenin necatına, kurtuluşuna, Allah'ın onu sevip razı olmasına vesile olur mu? Bunun cevabı nereden geliyor? Resulullah'ın hayatından. Biz Resulullah'a bakacağız. Onu Habibullah yapan şey nedir? Ubudiyetidir, kulluğudur, Allah'a bağlılığıdır. Senden de Allah razı olsun istiyorsan, sen de ona benzeyeceksin. Sen de onun gittiği yoldan gideceksin ki Allah senden de razı olsun. Allah seni de sevsin. Hani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ayakları şişene kadar ibadet ediyor. Öyle değil mi? Hazreti Ayşe, ya Resulallah senin geçmiş gelmiş gün bütün günahların affetmiş. Niye bu kadar yoruyorsun kendini? Dediği zaman ne diyor? Allah'a, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Demek şükretmek, şükrü ifade etmek, Allah'ın kendisinden razı olmasını, sevmesini talep etmek neyle oluyor? Ubudiyetle oluyor, ibadetle oluyor. Allah'ın emrettiklerini yapmakla oluyor. Eğer sen de, ben de, Allah benden de razı olsun diyorsak, böyle bir beklentimiz, niyetimiz, amacımız, hedefimiz varsa bu yolun ubudiyetten geçtiğini, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ittiba etmekten geçtiğini bilmemiz lazım. Yine lemalarda, 11. lemada ne diyor? İman neyi gerektiriyor? Peygamberimize ittiba etmeyi gerektiriyor. Eğer iman varsa o iman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama tabi olmanı, ittiba etmeni icap ediyor. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ı seven onun marziyatını yapar. Onun arzu ettiği, onun istediği bir kul olur. Onun marziyatı ise nerededir? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dadır. Yani Allah'ın razı olduğu kuldadır. Allah'ın razı olduğu kula ittiba etmek, tabi olmak, senin de Allah'ın senden de razı olması demektir. Onun için iman bunu da iktiza ediyor. Evet, hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün letafetini aynelerde görmek ve göstermek istemesin? Elbette isteyecek. Öyleyse o istek, o arzu, onun o maksadına en güzel bir şekilde makes olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hayatında olacak. Hayatında görünecek. İnsanları ona ittiba ederek o güzelliği de bizde de Rabbimiz görmek isteyecek. Diyor yine mekarim-i ahlakı tamamlamak için gelmiş. Ve Cenab-ı Hak razı olduğu bütün hal ve haleti onun hayatında toplamış. Ve Resul-i Ekrem'i bize örnek olsun, rehber olsun diye bizim içimizden çıkartıp bize rehber yapmış. Ta ki ona ittiba ederek Allah'ın razı olduğu o sıfatları, o özellikleri bizim hayatımıza da yansısın ve böylece Allah o güzellikleri bizim hayatımızda da görsün. Bizim hayatımız da bu maksada ayna olsun, o maksatları yansıtsın. Hem hiç mümkün olur mu ki acip bir mucizelerle, garip ve kıymettar şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici, bir vasıf, bir teşhir edici vasıtasıyla enzar-ı halka arz ve başlarında ishar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irad etmesin ve istemesin. Bu da yine uluhiyetin risaleti iktiza eden başka bir gerekçesi. hiç mümkün olur mu ki? Acayip mucizelerle, garip ve kıymetdar şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vassaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzarı halka arz ve başlarında ishar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irad etmesin ve istemesin. Yani Cenab-ı Hakk'ın her bir ismi gizli bir hazine. Cenab-ı Hak bu gizli hazinenin açığa çıkmasını istiyor. Onu açığa çıkartıp bize o gizli hazineyi tarif edecek de yine rasuller, yine peygamberler. Gizli hazineler. Cenab-ı Hak bunların açığa çıkmasını irade etmiş. Bakın şimdi şöyle bir örnek verelim. Cenab-ı Hak bizim hayatımızı da diğer canlıların hayatı gibi bir ot, bir su içmekle idame edebilir miydi? Etrafımızda canlı olan, hayattar olan birçok canlılar var. Hayvanat var. Hepsi ya bir et yiyor ya bir ot yiyor. Su içiyor. Hayatını mükemmel bir şekilde ne yapıyor? Devam ettiriyor. Develer, koyunlar, keçiler ot yiyor yani. Saman yiyor. Bir bulanık su içiyor. Mükemmel bir şekilde hayat devam ediyor. Şimdi bizim hayatımızda böyle olsaydı o zaman Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyeti, o rezzakiyette gömülü olan hazine gizli kalırdı. Açığa çıkmazdı. Ama Cenab-ı Hak bizi çok muhtaç, çok ihtiyaçlı, çok rızka muhtaç yarattı. Enva çeşit rezzakiyetinin açığa çıkması için ne yaptı? Bizi o rezzak isminin azami derecesine mazhar etti ve ortaya ne çıktı? Yüzlerce çeşit çorba, yüzlerce çeşit tatlı, yüzlerce çeşit yemek, fırınlar, pastalar, efendime söyleyeyim gıda sektörü hep rezzakiyetin neyidir? Tezahürü, öyle değil mi? Yani bir etten yüz çeşit yemek yapılabiliyor. Çorbaları say, efendime söyleyeyim diğer yemek türlerini say. Ne oldu? Rezzakiyet bir hazineydi. Bizim o isme azami derecede mazhariyetimizle Cenab-ı Hak açığa çıkarttı. Şafi ismine mazhar ediyor. Ama en azami derecede mazhar ediyor. Diğer canlılar bizim kadar hasta değil. Olmuyorlar. Olsa bile sevki ilahiyle bir otu buluyor, gözüne sürüyor veya yarasına sürüyor, ağrısına sürüyor, iyileşiyor. Ama bakın insanlara Cenab-ı Hak neyi murad etti? Şafi ismi bir hazine, o hazinenin açığa çıkmasını istiyor. Açığa çıkmasını murad ediyor. Ve bizi o isme en azami derecede mazhar ediyor. Ortaya ne çıkıyor? Muazzam bir tıp dünyası. İlaç sektörü, kimya sektörü, medikal dünya ortaya çıkıyor. Dişimiz ağrıyor, başımız ağrıyor, karnımız ağrıyor, elimiz ağrıyor, ayağımız ağrıyor. Yani vücudumuzun her yeri o Şafi ismine mazhar olup ya hasta oluyor, ya ağrıyor, ya sızılıyor. Ortaya ne çıkıyor? Binlerce tıbbi cihaz çıkıyor. Mesela bir göz doktoruna gidin, ne kadar aletler ortaya çıkmış. Bir diş doktoruna gidin, ne kadar aletler ortaya çıkmış. Öyle değil mi? Bir dahiliyeye gidin, bir hariciye gidin, bir efendim ortopediye gidin. Yüzlerce muazzam aletler, tıbbi vasıflar, ilaçlar vesaireler çıkmış. Ha, ne oldu? Bizi Şafi ismine azami derecede mazhar ederek gizli olan o şeyler açığa çıkmış oldu bu şekilde. Şimdi bütün diğer esmayı bu şekilde bakarsak Cenab-ı Hakk'ın bir gizli hazinesi hükmünde olan o esma bizde tecelli ile açığa çıkıyor. Açığa çıktıktan sonra o açığa çıkan hakikati o esma ile birleştirmek, o esmaya vermek, o esmadan görmek de Risalet vazifesiyle oluyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? risalet cihetiyle devreye girip kainatta gizli bir hazine olup o azami tecelliyle mazhar olup açığa çıkan o hakikatları menba ile birleştiriyor, menba ile izah ediyor, menba ile ne yapıyor? Bize onu ders veriyor. Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gaye ne olacağını, müş'iri tılsım muğlakının hem mevcudatın nereden, nereye, necisin, üç suali müşkilini, muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Yine uluhiyetin risaleti iktiza eden, mutlaka gerekli kılan bir şartı da bu. Bir gerekçesi de bu. Hiç mümkün müdür ki diyor, bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavvülatı, maksat ve gayesinin ne olacağını ve şu insanlık dünyasının veya mevcudatın nereden gelip nereye gideceğini ve ne olacağını bir elçi vasıtasıyla onlara bildirmez. Öyle değil mi? Yani dünya bir han. Gelmişiz, gidiyoruz. Şimdi nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Ne olacak? Bunlar insanlık dünyasını hep düşündüren şeyler. Felsefenin de araştırıp, inceleyip, cevabını bulmaya çalıştığı sualler. İnsanın fıtratında da var. Yani bir minibüse binsen, muavin gelip sana dese ki nereye gidiyorsun? Herhalde diyeceğin bir cevap vardır. Nerede ineceksin? Vereceğin bir cevap vardır. Pinmişsin arabaya, muavin geliyor. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Niye pindin? Bilmiyorum. Nerede ineceksin? Bilmiyorum. Değil mi? Garip olmaz mı? O zaman durdurur arabayı, in aşağı. Şimdi biz de dünyaya geldik. 50 sene, 60 sene yaşıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Niye geldik? Bir kafile geldi, öbür kafile gidiyor. Bugün en az 30 bin tane gitti. Belki bir o kadar da geldi dünyaya. Bu gelenler niçin geldi? Bu gidenler nereye gidiyor? Çünkü biz de gideceğiz. İşte bu suallerin cevabı elbette sahibi kainat tarafından bilinsin diye ne yapacaktır? Bir rehber-i ekmele en ince tefavuratına kadar bildirecek. O da bize bildirecek. Biz de ne yapacağız? Bilmiş olacağız. Öldükten sonra kabir ahvali, öldükten sonra mahşer, öldükten sonra sıratla ilgili ne kadar bilgilerimiz var? Bu bilgilerin kaynağı nereden geliyor? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan. O sahibi kainattan alıyor o bilgiyi, bize veriyor. Biz de o bilgiyi ondan alarak öldükten sonra hangi haller, hangi durumlar, neler bizi bekliyor? Kabirdeki halimiz ne olacak? Mahşerdeki halimiz nasıl olacak? Kıyamet ahvali, cehennemi, cenneti haritada yer gösterir gibi bize tarif ediyor. Bizi bilgilendiriyor. Ta ki o haller başımıza gelmeden önce nasıl bir hal içinde, nasıl bir davranış içinde, nasıl bir halet içinde olmamız gerektiğinin dersini veriyor. Tedbirini, önlemini almamızın yolunu bize gösteriyor. Yoksa gafil olur insan. Felsefenin dediği gibi hayat bu hayat. Vur oynasın, çat patlasın. Bir daha mı geleceksin? Yaşa. Ne yapıyor? Seni ondan kopartıyor. Seni ondan uzaklaştırıyor. Sadece hayat buraya mahsusmuş gibi bir anlayış ile verilen ömür sermayesini sana heba ettiriyor. Zayi ettiriyor. Bir ticaret yapmadan eli boş olarak gitmeni sağlıyor. Ama Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bizi ne yapıyor? Bu noktada uyarıyor, ikaz ediyor. Birçok şeyleri bu manada bize söylüyor. Mesela ne diyor? Hazırlanın diyor. Hazırlanın. Başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Hazırlanın. Bütün insanlığa sesleniyor. Hazırlanın. Bir başka bir daimi memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki o gideceğimiz yer, bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Gideceğimiz yer, eğer burayla kıyas edilirse, bir zindan hükmündedir. Buranın 1000 senesi, oranın 1 saatine denk gelmiyor. Öyle bir saadete gidiyorsunuz. Veya kabrin arkasında öyle bir saadet hazırlanmış. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Padişahımızın makar-ı saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat ederseniz. Yani herkes gitmeyecek o saadete. Herkes mazhar olmayacak o güzelliklere. Ne yapıyor? Ayırıyor. Eğer bu fermana, yani Allah'ın kelamına, marziyatına tabi olursanız, dinlerseniz o zaman onun o saltanatında merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Yoksa isyan edip dinlemezseniz müthiş zindanlara atılacaksınız. Uyarıyor. Eğer dinlemezseniz, yok mu dinlemeyen? Birçok insan dinlemiyor, tabi olmuyor. Ne olacak? Müthiş zindanlara atılacaksınız. Bugün her ülkenin kanunları var. O kanunlara muhalefet edenleri, o kanunları tanımayanları, o kanunlara isyan edenleri ne yapıyor devlet? Mükafatlandırıyor mu? Yoksa hapishanesi var, terbiye maksatlı olarak ve adaleti temin etmek için o hapishaneye mi atıyor? Rabbimizin de hapishanesi var. Cehennem isminde. Oraya kim gidecek? İşte onun kanunlarını tanımayanlar, onun kanunlarını hiçe sayanlar ve o emirleri dinlemeyenler. Kısa bir yer kaldı. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sani Zülcelal onun mukabilinde zişurdan marziyat ve arzularının ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Bu da yine uluhiyetin risaleti iktiza eden başka bir şartı. Kainatı masnuatla dolduran, insanı hat ve hesaba gelmeyen nimetlerle perverde eden bir saniyimiz var, bir Rabbimiz var. Peki bizden hiç marziyatı yok mu? Bizden hiç arzu istekleri yok mu? Öyle değil mi? Yani sana bu kadar inam etmiş, bu kadar ikramlarda bulunmuş. Yeryüzünü bir sofrayı nimet yapıp önüne koymuş. Ağaçlardan meyveler çıkartarak, zehirli böcekten balı yedirerek, kan ve fışkı içinden sütü çıkartıp sana ikram ederek ihsanını göstermiş, ikramını göstermiş, muhabbetini göstermiş. Peki bizden marziyatı yok mu? Bizden o Rabbul Aleminin hiç beklentisi yok mu? Elbette var. İşte o marziyatı bize neyle bildirmiş? Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselamla bildirmiş. Sen eğer Rabbim benden ne istiyor, marziyatı nedir diyorsan cevabı Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselamın hayatında karşımıza çıkıyor. Daha bunlar gibi çok vezaif nübüvvet var ki her biri bir burhan-ı katidir ki uluhiyet risaletsiz olmaz diyor. Bunun gibi birçok risalet vasfesi var ki bu vasfeler gösteriyor, bildiriyor ki uluhiyet ne olmaz? Risaletsiz olmaz. Şimdi acaba alemde Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan ve onun beyanı olan efsaf ve vasfesi daha ekmel, daha cami kim zuhur etmiş? Ve vürtbe-i risalet ve vasfe-i tebliğ ondan daha elyak, daha efkaf hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kat'a. Belki o bütün rasullerin seyididir. Bütün enbiyanın imamıdır. Bütün asfiyanın serveridir. Bütün mukarribinin akrebidir. Bütün mahlukatın ekmelidir. Bütün müşritlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şakk-ı kamer ve parmaklarından suyun akması gibi bine bağlı mucizeden hat ve hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka Kur'an-ı Azimuşan gibi bir burhan-ı hakikat ve 40 vecile mucize olan mucize-i kübra güneş gibi risaletini gösteriyor ve göstermeye kafidir. Demek ki bu uluhiyetin iktiza ettiği risalet vasfesini en ekmel bir şekilde, en mükemmel bir şekilde ifa eden de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam olmuştur. O maksatlara en mükemmel bir şekilde o mazhar olmuştur. Biz de ona tabi olursak, ona ittiba edersek, onun gittiği yolda gidersek inşallah o maksatlara biz de mazhar oluruz. O hedeflere biz de yakınlaşmış oluruz. Bizler de marziyat-ı ilahide mertebe kesbetmiş oluruz. Biz de o Habibullah'ın gölgesi altında Rabbin razı olduğu kullardan oluruz. Ve onun rızasını kazanarak, onun huzuruna giderek inşallah rahmetine, cennetine mazhar oluruz. Rabbim bizi ona ittiba eden, ona tabi olan, onun yolunda gidenlerden eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.